Ayrım 3. Boğaziçi Üniversitesi'ne geleceğim kesinleştikten sonra evde en çok tartışılan konu bu. Annem de, babam da birkaç yakın arkadaşımla beraber ev tutup oturmamdan yanalar. Bu yaklaşım bana ters. Okul çevresinden uzaklaşmak, yeni gireceğim ortama alışmamı geciktirirmiş gibi geliyor. Keşke uçak savar olabilseydi diye sızlanıyor Selen. Harika bir yurt ama öncelik eski öğrencilerde. Sırada bekliyor hepsi. Uçak savarı duymuştum. İki kişilik odalar, mutfak, banyo. Biz de bir gün eski öğrenci olacağız nasılsa. Hem yaşayacağım ilkleri kalabalık bir ortamda karşılamak daha kolay olmaz mı benim için? Selen yeni kayıt olmuş, çiçeği burnuna bir öğrenciden çok yıllarını burada geçirmiş gerçek bir Boğaziçi'li gibi davranıyor. Bu kadar kısa süre içinde edindiği deneyim karşısında hayrete düşüyorum. Şuraya bak Eylül diye önümüzde uzanan, oturduğumuz yerle Boğaz arasında köprü işlevi gören yoğun yeşilliği gösteriyor. İnanılacak gibi değil ama Rumelihisar üstünden bebeğe ulaşan şu koskoca arazi bir okulun sınırları içinde. Okulumuz desene şunu diye gülüyorum. Hep beraber kalkıyoruz. Selen'in önerisiyle sabah geldiğimiz üst yolu değil de bebeğe inen alt yolu tercih ediyoruz bu kez. Yolun ortalarına doğru sol yanımızda harika bir yüzme havuzu beliriveriyor. Olimpik ölçülerden 5 santim kısa diye bilmiş bilmiş açıklıyor Selen. Olimpik olursa farklı kesimlerden yarışmalar için istek gelebilir diye bu yolu seçmişler. Yalnızca bizim, Boğaziçi'lilerin yararlanacağı bir yer burası. Görüyor musun ayrıcalığımızı? Sağlı solu dönüşlerle aşağıya doğru kıvrılan yolun bitiminde okulun bebek kapısına ulaşıyoruz. Selen'le beraberliğimiz buraya kadar. Vedalaşıp ayrılıyor bizden. Kadıköy tarafında oturan teyzesine gidecek. Yönümü, nerede olduğumuzu kestiremiyorum bir türlü. Kaldığımız oteli ve Taksim'i merkez varsayarsak epey uzaklarda bir yerlerdeyiz. Nasıl döneceğimizi düşünürken neşeyle koluma giriyor babam. Güzel bir balık ziyafetini hak etmedik mi sence diyor. Şöyle iki kişilik, küçük bir kutlamaya ne dersin? Yanıtımı beklemeden yolun karşı tarafına doğru sürüklüyor beni. Dıştan bakılınca ciddi yüzlü ama içi insanı kucaklayıveren şirin bir balık restoranına gidiyoruz. Birkaç basamakla inilen geniş salonu adımlayıp dışarıya restoranın denizle kucaklaştığı sahil şeridine çıkıyoruz. Vapur güvertesi gibi bir yer. Aslında o kadar mesafe bile yok aramızda. Denizin üzerinde oturuyoruz sanki. Uysal, devinimli dalgalar masamızın ayaklarını yalıyor. Yazın yerini sonbahara bırakmakta kararsız kaldığı sayılı günlerden biri. Hava, dünkü karanlık, ıslak yüzünü affettirmek istercesine cömert, tüm konukseverliğini seriyor önümüze. Şef garsona siparişimizi veriyoruz. Deniz börülcesi, midye dolma, kalamar. Bana fazla söz hakkı tanımıyor babam. Balık olarak dil şişeriz değil mi? Diye usulen soruyor yalnızca. Sesimi çıkarmıyorum. Ama İzmir'in hiçbir balığa değişmediğim çipurasını ihanet etmişim gibi bir eziklik duyuyorum içimde. Kendimi yadırgarcasına bükülüveriyor dudaklarım. Duygularımı yargılıyorum bir bakıma. Ah Eylül ah! Orada hiç okul yokmuş gibi bırak İzmir'i, kalk gel İstanbullara. Sonra da böyle içten içe sızlan dur. Eğer bir ihanet varsa ortada, çipuraya mı yoksa İzmir'in ta kendisine mi sen düşün artık. Eylül adının hakkını veriyor diye sıcacık gülüyor babam. Seni bize getiren o, gönlündeki okula kaydolduğun gününde Eylül'den kopan bir yaprak olması sıradan bir rastlantı mı sence? Bilmem ki diye mırıldanıyorum. Ama Eylül'de doğmasam, adımı ondan almasam da severdim galiba Eylül'ü. İnce, narin, sevecen, sıcak, ürkek halinle, buğulu gözlerinle, dağılmış başak rengi yumuşak saçlarınla öylesine güzelsin ki. Ne öylesine tutkulu, ne erişilmez umutlarla dolu. Kimi gün sessiz sakin, kimi gün alabildiğine duygulu. Seni seviyorum Eylül, her seferinde daha coşkulu. Bambaşka bir tat var sende. Bazen burukluk, bazen neşe buluyorum o ince hüznünde. Seni seviyorum Eylül, bana acı versen de. Yorgun gönüllere sunduğun çılgın hayaller değil, belki biraz teselli, sıcacık bir dost eli. Seni seviyorum Eylül, içim bir duygu seli. Güneşinde sevinç var, gecende bazen hüzün. Benim için sevgiyle, ümitle örülüsün. Biliyorum, sen daha pek çok müjdelerle yüklüsün. Sen benim doğduğum ay, sevdiğim ay, Eylül'sün. Birden ciddileşiveriyor babam. Bak kızım diyor, yaşamımın belki de en önemli dönüm noktasındasın. Buradan öteye kendi ayaklarının üzerinde atacaksın adımlarını. Yanında biz olmayacağız ama desteğimiz sonsuza kadar sürecek. Bugüne kadarki çizgin, yanlış yapmayacağının göstergesi, bizim biricik kızımızsın sen. Yüzün hep böyle gülsün isteriz. Olumsuzluklar, engeller senden uzak dursun. Ama hayat bu. En akla gelmedik durumlarla karşılaşabilirsin. Unutma, şartlar ne olursa olsun her zaman yanındayız. Minnetle bakıyorum yüzüne. Benim için değil, ilk değil söyledikleri. Ama böyle önemli bir dönemeçte onun ağzından bir kez daha duymak içimi ferahlatıyor. Para konusunda da rahat ol diye ekliyor babam. Her zaman yeterli para bulunacak hesabında. Banka kartına dilediğin kadar çekebilirsin. Ha şu yurt dışı içinde pek işime sinmedi, bilmiş ol. Tek başına kalabilsen hemen ev tutarım sana. Neyse, madem böyle istiyorsun, gönlünce olsun bakalım. Ama boşuna gitmezse, ev seçeneğin her an için geçerli olduğunu da unutma sakın. Kahvelerimizi içip kalkıyoruz. Bir gün daha kalabiliriz istersen diyor babam. Daha gezilecek o kadar çok yeri var ki İstanbul'un. Hayır diyorum. Dönelim. İzmir'i çok özledim. Bir an önce yola çıkmaktan başka bir şey yok aklımda. Okullar açılıncaya kadarki sayılı günlerimin her anını gönlümce değerlendirmeliyim. Çünkü onların ardında pusuya yatmış benimle sarmaş dolaş olmayı bekleyen kapkara bir özlem yumağı var. Dil sınavı için Selen'le beraber gidiyoruz İstanbul'a. Bizimkileri razı etmek biraz zor oluyor ama sonunda başarıyorum. Selen'in teyzesinde kalacağız. Kadıköy'de. Hepsi 2 gün zaten. Dil sınavı ardından da yurt için başvuru yapıp döneceğiz. Selen çok iyi bir yol arkadaşı. Konuşmadan duramayan bir yapısı var. Cıvıltılı ses tınısıyla saatlerin nasıl geçtiğini anlamıyorum bile. Yalova'daki feribot malısında yalnız olmadığımızı görmek neşemizi ikiye katlıyor. İzmir'den kalkan değişik firmaların otobüslerinde çok sayıda arkadaşımız var. Bak şu kalabalığa diye fıkırdıyor Selen. Helal olsun bize. İstanbul'a çıkartma yapıyoruz resmen. Amerikan Koleji'nden Banu, Kemal, Sezgi, Bornova Anadolu Lisesi'nden dershane arkadaşlarımız Elif, Özge ile Aydın'dan Anıl, güle söyleye yolculuğumuzun deniz üstü bölümünü tamamlıyoruz. Feribottan sonrasını İstanbul'a geldik say diyor Selen. Kadıköy yakasında Küçükyalı'da iniyoruz otobüsten. Selen'in teyzesiyle eniştesi bizi karşılamaya gelmişler. Sevecen, güler yüzlü, şeker gibi bir çift. Evimiz size açık diyorlar. Dilediğinizce kalabilirsiniz. Keşke benim de İstanbul'da böyle candan yakınlarım olsaydı diye hayıflanmaktan kendimi alamıyorum. Nevin teyzenin özenle hazırladığı yemeği ardından Selen'le paylaşacağımız odaya geçiyoruz. Belli belirsiz bir hüzün var Selen'in gözlerinde. Geride bıraktığın, aklının kaldığı birileri var İzmir'de diye soruyor bana. Yok diye mırıldanıyorum kısa bir şaşkınlığın ardından. Ya senin? Sorma diye başını sallıyor. Dershane birincisi Yılmaz var ya, Orta Doğu Teknik Üniversitesi işletme bölümünü kazandı. 3 aylık beraberliğimiz sallantıda. Nasıl olmasın ki? Düşünsene, o Ankara'da, ben İstanbul'da. Evlerimiz İzmir'de. Sürdürebilecek miyiz bilemiyorum. Gönüller bir olsun Selenciğim diyecek oluyorum. Son derece ciddi Selen. Mekanlar farklılaşınca gönül beraberliği de tehlikeye giriyor ama diye yüzünü asıyor. Geride takanak bırakmadığım için şanslıyım galiba. Şu anda kafamın içindeki tek düşünce yarın gireceğim dil sınavı. Sonrasında yaşayacaklarım ise zamanın gizemli kollarında. Bu sınav benim için çocuk oyuncağı. 7 yıldır İngilizceyle yorulan ben, İngilizceden muaf olacağım ya, kim olacak? Böyle bir olasılığı aklıma bile getirmiyorum. Selen'in ters bir konu gelirse görürsün gününü yolundaki kuşku dolu uyarılarına gülüp geçiyorum. Hem İngilizce hem de Türkçe kompozisyonuma güvenim tam. Bunca yılı boşuna mı okudum Amerikan kolejlerinde? Ne var ki sınav kağıtları önümüze geldiğinde gerçekten de sert kayaya çarptığımızı anlıyorum. İnanmayan gözlerim satırlara çakılı, öylece kala kalıyorum. Bu ne biçim bir konu böyle? Çok mu aramışlar? İngilizceyi sular seller gibi konuşan gençleri barajın dibinde nasıl bırakırız diye özel bir çaba göstermişler galiba. Yabancı bir ülkede konuğu olduğunuz ailenin fertlerinden biri size eşcinsel tekliflerde bulunursa ne yaparsınız? 10 dakika kadar boş gözlerle önümdeki kağıda bakıyorum. Böyle bir konuyu Türkçe olarak da anlatamam ki ben. Ne düşüneceğimizi bilemez, şaşkın beynimle işin içinden çıkamıyorum bir türlü. Sahi, böyle durumda ne yapar insan? Gerçekten yaşıyormuşçasına çözüm üretmeye çabalıyorum. Konsolosluğa gitsem, saçmalama Eylül, pasaportun ya da kimliğini mi kaybettin? Yoksa yasal bir konuda başın mı sıkıştı da işi resmiyete dökmeye kalkıyorsun? Konsoloslukların sapkınlıklara çare bulduğu nerede görülmüş? Yabancı bir ülkede cinsel taciz, konunun açılımı bu. Eşcinsellik yönü de üzerine tuz, biber. Neden olmasın? Benim için de ilginç bir deneyim fırsatı. Demek geçiyor aklımdan. Bu tür bir yaklaşımı fazlasıyla hak ediyorlar aslında ama böyle uçuk bir yanıtı kendime yakıştıramıyorum. Ailenin diğer fertlerinden yardım istemek, kendi yakınlarını bırakıp benim yanımda yer almaları gerçek ötesi. Böyle bir teklif gelince hemen evi terk etmek tam bir acizlik örneği. Orada kalıp savaşırım türünden bir yanıt bekliyor olmalılar. İngilizce'deki yeterliliğimizi mi ölçüyorlar yoksa sinirlerimizin gücünü mü sınıyorlar belli değil. Çaresiz, toparlayabildiğim kadarıyla bir şeyler yazıyorum. Tacizciyle açık açık konuşmak, bu tür bir ilişkinin bize ters düştüğünü anlatmaya çalışmak, kendim bile hoşnut değilim kağıda döktüklerimden. Tam çaprazında oturan Selen'e ilişiyor gözüm. Söylediğim çıktı işte, der gibi alaycı bir dudak büküşüyle bakıyor bana. Beni yansıtmayan, benden izler taşımayan ilk kompozisyonum bu. Bir an önce başımdan atmak ister gibi hışımla sınav gözcüsüne uzatıyorum kağıdı. Bu çatı altındaki ilk hayal kırıklığım. İçimden yükselen aykırı bir ses son olmayacağını fısıldıyor üstelik. Umarım yanılıyordur. Hiç ağzını açma diyorum Selin'e. Berbattı. Kapının önü ana baba günü. Kalabalığın içindeki herkes aşağı yukarı benimle aynı durumda. Arada konuya bayılıp döktürdükleri destanları ballandıra ballandıra anlatanlar da yok değil aslında. Tam bir sayfa yazdım diyor Özge. Eşcinselliğe asla karşı olmadığımı, herkesin tercihine saygı duyduğumu, ancak benim seçimimin onunkiyle bağdaşmadığını, gene de eşcinsel arkadaş grubuyla tanışmak için can attığımı, gerisini duymak bile istemiyorum. Gerçeği değil de, kurguladığı senaryodaki iğreti rolü yansıtmış besbelli. Bana göre değil böylesi. Hata bizde diyor Kemal. TOEFL sınavına girip yeterlilik belgesini alarak gelecektik buralara. Haklı ama üniversite sınavına hazırlanma telaşı içinde aklımıza bile gelmedi böyle bir şey. Hem TOEFL gibi ağır bir yeterlilik sınavını aşabilecek biri neden burada tökezlesin ki? Doğal olan bu engeli kolayca aşmak değil miydi? Bir de irregular olursak var ya o işte o zaman yandık. Anıl'ın bu sözleri beynimin içinde yalkılanıyor. Irregular olmak, öz Türkçesi düzensizlik, tam bir öğrenim yılı değil de yalnızca bir dönem yabancı dil okumak, ikinci dönem asıl bölüme devam etmek. Diğerlerinin ilk dönem başladığı dersleri ikinci dönemde almak. Sınıftan kopuk, buçuklu bir öğrenime adım atmak. Öyle olursa en iyisi ikinci dönemi dondurmak diyor Sezgi. Bu da koskoca bir yılın kaybı demek. Sınıfta kalmak gibi bir şey. Of, düşünmek bile istemiyorum. Hem sınav bu belli mi olur? Anlattıklarım pek iç acıcı olmasa da İngilizcem, gramerim, diğer sorulara verdiğim yanıtlar gerekli nota ulaştırabilir beni. Kolundan tutup kalabalığın içinden çekiyorum Selen'i. Yeter, ne olacaksa olsun umurumda bile değil. Hadi gidip yurt başvurusunu yapalım da bitsin bu iş. Elimizdeki başvuru formları ve gerekli belgelerle yurt müdürünün odasına gidiyoruz. Müdür yerinde değil, sekreteri alıp önündeki dosya yığınının üzerine bırakıyor bizimkileri de. Ne çok belge veriyorsun öyle diyor Selen. Bu kadarına ne gerek var? Oturduğumuz evin, çeşmedeki yazdığın tapuları, annemle babamın vergi levhalarının fotokopileri, İstanbul'da yanlarında kalabileceğim hiçbir akrabam olmadığını ifade eden eknot. Yalnızca babamın sigortadan emekli olduğunu gösteren belgeyi iliştirdim ben diyor Selen. Hala ticaret yaptığını bilmeseler de olur. Varlıklı olduğunu göstermeyeceksin kızım. Ama bu bölgeler tümünü istediler ya. Neyse boş ver. İstanbul dışından gelen özellikle de kız öğrencileri dışarıda bırakmıyorlar nasılsa. Yurt konusunda tasan olmasın. Herkese çıkıyormuş. Hele şükür Selen. Ağzından olumlu bir şey çıktı sonunda. Benim söylememle gerçekleşecekse her şey gönlünce olsun arkadaşım. Ne kadar gönlümce olacak. Bekleyip göreceğiz. Geliş yolunda yaşadığımız coşkuyu örseleyen tatsız pürüzleri İstanbul'da bırakarak okul öncesinin son günlerini geçirmek üzere İzmir'e, bizi geçici olarak ağırlayacak evlerimize dönüyoruz. 2. Okulun açılmasına bir hafta kaldı. Selen çoktan gidip teyzesinin evine yerleşti bile. İstanbul'a ısınma turlarında. Dil sınavının sonucunu öğrenip bildirecek bana. Bense İzmir'deki son günlerimin keyfini çıkarmaktayım. Canımın çektiği ne varsa uzun bir liste halinde sırayla pişiriliyor. Özlemini çekeceğim varsayılan yiyeceklerin boy gösterdiği restoranlarda akşam yemekleri yeniliyor. Akraba, eş dost ziyaretleri, bir yandan da yol hazırlığı yapılıyor. Alışveriş işini annem üstlendi. Yeni nevresim takımları, ince kalınlı pijamalar, havlular alınıyor, bavullara yerleştiriliyor. Askere giden oğulların yolcu edecek sanki bizimkiler. Bir en büyük asker bizim asker demedikleri kaldı. Erkenden uyandım bu sabah. Kahvaltının ardından annemle babamı işlerine yolcu edip günlük gezi planımı yapıyordum ki evdeki en büyük yardımcımız annemin sağ kolu Nurten ablanın sesiyle irkildi. Telefon sana Eylül. Selen sesi kırık biraz, konuşmakta zorlanıyor gibi. Ah Eylül diye başlıyor. Sana müjdeler vermek isterdim ama haberler kötü. Çaktık desene. Evet, dil sınavından muaf olamamışız. Beklediğim sonuç, şaşırmıyorum. Ama iyiler grubundayız diyor teselli edercesine. Hazırlık okuyacaklar yeni başlayanlar, orta ve iyi olmak üzere 3 gruba ayrılıyorlar ya. Buna da şükür Selenciğim diyorum. Yeni başlayanlar arasında da olabilirdik. Tek dönem irregular olurduk yani. Korktuğumuz başımıza geldi. Bilinçaltından kendimi bu sonuca alıştırmış olsam da öfkeli doluyor içim. Bunca yıl neden Amerikan Koleji'nde okudum ben? O kadar parayı boşuna mı harcadık? Beden eğitimi, resim, müzik derslerinin bile Amerikalı öğretmenlerle işlendiği seçkin bir okuldan mezun olan ben, basit bir hazırlık sınavını atlayamamışsam eğer, yazıklar olsun bana. Asıl kötü haber geride diye ürkekçe devam ediyoruz Selen. Yurt çıkmamış sana. Ne diye haykırıyorum, nasıl olur? Hani dışarıdan gelen kız öğrenciler açıkta bırakılmıyordu? Bu yıl böyle, biraz da senin hatan. Ben sana demiştim mal varlığınızı sayıp dökmen gerekmez diye. Kumru'yu bile kabul etmişler ama senin adın yok listede. Kumru mu? Şu ünlü ipek tüccarının kızı. Ta kendisi. Babasını bakur emeklisi olarak göstermiş. Emekli maaşıyla kızına ev tutup oturtacak hali yok ya. Senin annenin babanın vergi levhaları 70'tir 60'tır bile. Ama bu haksızlık. Orada kalacak yerim yok benim. Paniğe kapılma hemen. Biraz uğraşırsanız hallolabiliyormuş. Öğrenci işleriyle yurt yöneticisiyle görüşmek gerek. Ama öncelikle buraya gelmelisiniz. Böyle olmasına sevindim ben diyor babam. Hazırlık sınıfı diye düşünme sakın. Kısa bir soluklanma, dinlenme dönemi. Yorucu bir yıl geçirdin. Hepsi yepyeni bir çerçeveye gireceksin. Yabancısı olduğun bir okul, arkadaşlar. Kendine gelirsin biraz. Geriye dönüp baktığında unutulmaz anılarla dolu bir yıl geçirmiş olduğunu göreceksin. Hem acelenle, keyfini çıkara çıkara oku. Ah canım babam, beni rahatlatmak için nasıl davranılacağını en iyi o biliyor. Yumuşacık sesiyle, tane tane, öylesine güzel konuşuyor ki, içimi burgu gibi oyan hırçın kıpırdanışlar, yerlerini huzura ve dinginliğe bırakıyorlar. Benim yatışmış halimden cesaret alarak devam ediyor. Şu yurt işini de bir kez daha düşün derim. İnat etmenin anlamı yok, okuluna yakın bir ev. Hayır diye kesiyorum, yurtta kalmak hakkım benim. Bu noktada annem giriyor devreye. Eylül'e katılıyorum Ekrem. Madem ortada yanlış bir durum var, düzeltilmesi gerek. Bu işi bana bırakın. Gülüveriyor babam. Hak, hukuk işleri benden sorulur diyorsun öyle mi avukat hanım? Öyle diyor annem kararlılıkla. Göreceksiniz, tereyağından kıl çeker gibi halledeceğim bu işi. Burada işler hiç de öyle tereyağından kıl çeker gibi kolayca hallolmuyor. Tam tersi, her yeni gün sezeryan doğumla gözünü dünyaya açıyor. Bu kez annemle düşüyoruz İstanbul yollarına. Adresimiz belli. Taksim'de babamla beraber kaldığımız otele yerleşiyoruz. Yalnızca 2 gece için. Sonrası belirsiz. Şu koca şehirde kalabileceğim tek bir çatı altı yok henüz. Sabah erkenden okula gidiyoruz annemle. İlk durağımız başvuruda bulunduğum Kuzey Kampüsü'ndeki yurt binası. Giriş katında yurt müdüresi Alten Hanım'ı buluyoruz. Orta yaşlı, ufak tefek bir kadın. Şöyle tepeden tırnağa süzüyor bizi. Annem ölçülü ama sıcak bir ses tonuyla derdimizi anlatıyor. Kızıma yurt çıkmamış. Kalacak yeri yok. Yardımınız gerekiyoruz. Özeti bu. Minicik gözleri fıldır fıldır, elindeki listeyle bizim aramızda gidip geliyor. Maalesef diyor. Liste dolu. Yerimiz yok. Annem hazırlıklı. Ne yapabiliriz? Bize ne yapmamızı önerirsiniz? Öğrenci işlerine bir uğrayın. Yurt sorumlusuyla görüşün. Pek bir şey çıkacağını sanmıyorum ama... Birden aklına gelmiş gibi gülerek ekliyor. Eliniz boş gitmeseniz iyi olur. Bir şişe viski, çikolata. Annemin yüzü kıpkırmızı. Dilinin ucuna gelenleri geriye göndermek ister gibi sıkıntıyla yutkunuyor. Müdire hanımın alaycı bakışlarını üzerimize taşıyarak dışarıya atıyoruz kendimizi. Elin adamına viskiler, çikolatalar götüreceğim ha, diye öfkeleniyor annem. Kuzey kampüsünden güneye doğru koşar adımlarla iniyoruz. Benim yabancı diller yüksek okuluna kayıt yaptırmam gerekiyor. Annemden ayrılıp sağlı solu kıvrımlarla metrelerce uzayan kuyruğun sonunda dikeliyorum. Annem ise öğrenci işlerindeki yurt sorumlusuyla görüşmeye gidiyor. Viskisiz, çikolatasız. Saatlerce bekliyorum kayıt kuyruğunda. Üniversitenin en kalabalık bölümü kesinlikle burası. Sınavı ince elekli kıvamda tutarlarsa olacağı budur. Kayıt işini halledip manzaraya, annemle kararlaştırdığımız buluşma noktasına doğru yürüyorum. Hayret, görünürlerde yok. Neden bu kadar uzadı ki iş? Boş kanepelerden birine oturup boğazın derinliklerine kulaç atıyorum ben de. İçinde bulunduğum belirsizlik girdabından kurtulmak ister gibi. Onca yorgunluğun ve gerginliğin üzerine ilaç gibi geliyor. Dalmışsın Eylül. Sesinde yumuşaklık, yüzünde belirgin bir rahatlama var annemin. Oldu mu diye soruyorum merakla. Henüz değil ama olacak. Öğrenci işlerindeki adamdan hayır yok. Ayten Hanım istese hemen alırdı yurda diyor. Anlayacağın topu birbirlerine atıyorlar. Ceketin cebinden bir kartvizit çıkartıyor annem. Fakülteden arkadaşım diyor. Burada. Uluslararası hukuk kürsüsünde öğretim üyesi. Kahve içip eski günleri andık. Durumu anlattım. Yeğenimizi açıkta bırakacağız mı diye bu kartı yazdı. Alıp okuyorum. Ayten Hanım yakın akrabam olan Eylül kızımızın yurda kabulünün ricasıyla. Hamile kart yakınımdı. Hikaye sağ diye gülüyorum. Ne yapalım? Her yolu deneyeceğiz. Annemi bu hallere düşürmüş olmanın ezikliğiyle onun gösterdiği kararlılık ve direnç karşısındaki hayranlığımı dengelemeye çalışıyorum. Yoruldum anacığım diyorum. Boğaza karşı bir keyif çayını fazlasıyla hak ettin. Yerimden fırladığım gibi adının sosyete kantini olduğunu Selen'den öğrendiğim mermer sütunlu kantinin merdivenlerine koşuyorum. İki tane çift kaşarlı tost, tavşan kanı çaylar. Öğleni bulmuşuz, farkında bile değilim diye gülüyor annem. Koşturmalarımıza ödül gibi gelen bu kısa molanın ardından tekrar işe koyuluyoruz. Eğilme yolu yokuş yukarı tırmanarak Kuzey Kampüsü'ndeki yurt binasının önüne çıkıyoruz yeniden. Sabahki sakinliğin yerini kalabalık ve karmaşa almış, yurda kaydı yapılan öğrenciler, onların anne ya da babaları, ellerinde bavullar, çantalar, torbalar, yerleşme aşamasındalar. Kapının önünde farklı bir iş kolu kurulmuş, tek kişilik yatak ve hazır yorgan satıcıları müşteri kapma yarışındalar. Yatağını yorganını alan içeriye girip odasına yerleşiyor. Hüzünle izliyorum onları. Annem kolumdan çekip içeriye doğru sürüklüyor beni. Ayten Hanım'ın başı çok kalabalık. Elindeki listeden yeni bir gelen öğrencileri kalacakları odalara yönlendiriyor. Bu karışıklık arasında yüzümüze bile bakmayacağını düşünüyorum umarsızca. Annem ise kendinden emin yüzünde iğreti bir gülümsemeyle Ayten Hanım diye sesleniyor. Başını kaldırıyor Ayten Hanım. Gene mi siz gibisinden kayıtsızca bakıyor. Bu kart size diyor annem. Alıyor kartı. Evirip çeviriyor. Alaycı bir ifadeyle okuyor. Ne ifade eder ki bu? Diye küçümser bir tavırla kartı geri veriyor anneme. Her öğretim üyesinin yakınını alacak olsak sade vatandaşı yer mi kalır? Ha rektörden ya da dekanlarından birinden imzalı, müdürlü, mühürlü, resmi bir yazı getirirseniz anlarım. O zaman boynumuz kıldan ince. İşte yolun sonu diye düşünüyorum. Son kazımızı da oynadık. Bitti. Akşam uçağıyla İzmir'e dönmek zorunda annem. Sabah İzmir adresinde bulunması gereken çok önemli bir duruşması var. Ya ben ne olacağım? Ne dekan, ne öğretim üyesi, ne o, ne bu. Kesinlikle olarak anladım ki kaderim şu an kara kuru. kuru katının iki dudağı arasında. Bakışları öylesine acımasız ki, halinden etkileneceği falan yok. Bir başıma dışarılarda kalmışım. Sokakta yatmışım, umrunda bile değil. Tam dibe vurduğumuzu düşündüğüm anda hiç beklemediğim bir şey oluyor. Annem masanın üzerine uzanıp Ayten Hanım'ın bileğini sımsıkı tutuyor. İstesem umduğunuzun çok üzerindeki yerlerden de yazı getirebilirim size diyor. Ama bu kadar küçük bir iş için dostlarımı rahatsız etmenin gereği yok. Ayten Hanım'ın söylenenleri ilk kez alıcı kulağıyla dinlediğini hayretle görüyorum. Annem ise yarattığı etkiden hoşnut, bu kez kendi kartvizitini uzatarak konuşmasına devam ediyor. Taş yerinde ağırdır Ayten Hanım diyor etkileyici bir ses tonuyla, gözlerinin içine bakarak. Burası İstanbul, sizin mekanınız. Aynı durum İzmir'de de geçerli bizim için. Belli mi olur? Belki bir gün yolunuz düşer oralara. Hallolması gereken önemli sorunlar, pürüzler. Bizim şu işimizi görün. Dileyin benden ne dilerseniz. İşte sihirli sözcükler. Önüne açık çek sürülmüş gibi birden canlanıveriyor Ayten Hanım. Annemin yüzüne dikkatle bakıyor, bana ne zaman, ne gibi yararı olabilir bu insanın diye ölçüp tartıyor. Kaleminin ucuyla elindeki listeyi şöyle bir tarıyor. Kapının önünden bir yatak alın diyor alçak sesle. Giriş katından sağdan ikinci odaya atıverin. Bu kadar kolaydı demek. Sevinçle ve hayranlıkla bakıyorum anneme. Oyunu kurallarına göre oynamak, dedikleri bu olsa gerek. Ayten Hanım'a da teşekkür borcumuz var galiba. Ama yaşadığımız bunca eziyetten sonra hiç içimden gelmiyor doğrusu. Zaten annem gereken gerekmeyen tüm övgüleri ve minnet duygularını fazlasıyla iletiyor. Kalmaya hak kazandığım yurdun saygıdeğer müdüresine. 8 kişilik bir oda burası. Nazlı prensesler gibi saltanat sürdüğüm, özenle döşenmiş, her köşesi benden izler taşıyan, burasıyla aşağı yukarı aynı büyüklükte olan odama göre oldukça kalabalık. Duvar diplerine sağlı sollu 4 ranza yerleştirilmiş. Solda pencerenin önündeki alt ranza boş. İşte İstanbul'daki elde etmek için canımızı dişimize taktığımız avuç içi kadar minik evim. Kapının üst satıcılarından aldığımız yatakla yorganı odanın girişindeki duvara dayıyoruz annemle. Devasa boyutlardaki bavulumu yatağın önüne çekiyoruz. Önce temizlik bezlerini çıkarıyor annem. Koridorun sonundaki tuvalete ısıtıp getiriyor. Boş ranzanın içini, dışını, kenarlarını, eskilerden kalmış kirlerinden arındırmak için paralıyor kendini. Yatağın hemen yanında ince uzun çelik bir dolap var. Üst kısma giysilerimi asacağım. Alttaki bölümü de kazak, çarşaf ve çamaşırlara ayırsam, dünya kadar eşyam nasıl sığacak bu küçücük dolaba? Bavuldan çıkardığım giysileri sıkış tepiş yerleştirmeye başlıyorum. Sığacak gibi değil ama hakkım olarak bana verilen yer bu kadar. Annemin temizlik eylemi bitince yatağın üstündeki naylonu çıkarıp ranzanın sunta zemini üzerine yediveriyoruz. Yeni aldığımız, üzerinde buğday başaklarının dans ettiği nevresim takımı okşaya seve seriyor annem. Beraberce yorganın nevresimi geçiriyoruz. Yumuşacık havlu yatak örtüsünde serince işimiz bitiyor. Kutu gibi minicik dolabı yerleştirmekte yetersiz kaldığım, yarısından çoğu bavulların içinde duran eşyalarıma üzüntüyle bakıyor annem. Hepsini çıkarmana gerek yok diyor. Gerek yok diyor. Bornozun çamaşırların, kalın kazakların bavulda kalsın. Gerektikçe çıkarırsın. İçindeki eşyaları yeniden elden geçirip yatağın altına itiveriyor bavulu. Birkaç çift ayakkabıyı dolabın zeminine sıralıyor. Diğerlerini de yatağın altına diziyor. Kendi adıma aldırdığım bile yok ama onun bu umarsız çabaları içimi sızlatıyor. Yurtta kalma inadım olmasa bu zorlukların hiçbirini yaşamayacaktık. Neyse, bunları düşünmek için artık çok geç. Diğer yataklar çoktan serilmiş. Sahipleri ortada yok. İşlerini bitirip bir yerlere gitmişler besbelli. Bizim dışımızda bir anne kız daha var odada. Birazdan anneler gidecek, zorunlu bir ortak yaşamı paylaşmak durumundaki biz kızlar baş başa kalacağız. Bak Ece, ne güzel oldu. Sesin geldiği yöne dönüyorum ister istemez. Odanın ortasındaki küçük yuvarlak masanın üzerine serdiği çiçek masa örtüsünü kızına göstererek çöl ortasında sanal bir vaha yaratmanın kıvancıyla gülümseyen bir anne. İşte bu hiç aklıma gelmemişti diye gülümsüyor annem de. Ellerinize sağlık. Ece ile buluşan bakışlarımız aynı dilden konuşuyor. Biraz burukluk ama daha çok hüzünle kilitleniyor gözlerimiz. Annelerimiz bizden daha konuşkan. sınırlı zamanda tanışmak, bizleri kaynaştırmak, ortak noktalarımızı bulup çıkarmak, böylelikle biraz olsun içlerini rahatlatmak çabasıyla bizim suskunluğumuza inat, konusu biz olan derin bir sohbeti paylaşıyorlar. Bu sayede Ece'nin Ankara TED Koleji mezunu olduğunu, Uluslararası İlişkiler bölümünde okuyacağını öğreniyorum. "Çıkalım istersen," diyor annem. "İşimiz bitti." Uçağının kalkışına yalnızca birkaç saat kaldı annemin. Beraberlik süremizin tükenmişliğiyle oluşan hüznün kollarında umarsız bir tutsaklı yaşıyoruz ikimiz de. Ece ile annesini öylece bırakıp çıkıyoruz. Ayrılık anını geciktirmek istercesine ağır adımlarla yurdu kuzey kampüsünün dış kapısına bağlayan merdivenlere doğru yürüyoruz. Sol tarafta Boğaziçi'nin çok sayıdaki kantininden biri ilişiyor gözümüze. "Son bir çay içmeye ne dersin?" diyor annem yapay bir sevinçle. Son bir çay. Annemin dudaklarından teklifsizce dökülüveren bu sözcüklerin ikimizi de alt üst ettiğini görebiliyorum. "Evet" gibisine başımı sallıyorum. Bir başıma kaldığımda havasını soluyacağım her mekanı tanımak istiyor annem. Eleştirici gözlerle çevreyi taraması, yakaladığı olumsuzlukları gördüğü anda bana iletme çabası bundan. İlk kez girdiğimiz bu kantin, güneydekiler kadar iç acıcı ve keyifli değil. "Ne kadar yoğun bir sigara dumanı bu böyle," diye yüzünü buruşturuyor annem. "Bir yerlere baca taksalardı bari." Köşedeki boş masaya oturuyoruz. "Keşke baş başa yemek yiyecek kadar zamanımız olsaydı," diyor annem. Sıcacık bakışları üzerimde, "acıkmışsındır sen," diye ekliyor. "Bir şeyler yemelisin." "Aç değilim," diyorum. Boğazımda düğümlenip kalmış kocaman lokmanın verdiği toklukla. Yerimden kalkıp çay kuyruğuna giriyorum. Annemin uzaktan uzağa, üzerimde gezdirdiği dalgın bakışları içime işliyor. Biricik kızının bedenindeki tüm hücreleri beynine, yüreğine bir kez daha nakşetmek istiyor sanki. Çaylarımızı alıp döndüğümde garip bir sessizliğin kuytusuna düşüyoruz ikimiz de. Dilimizin ucunda kilitlenip kalıyor sözcükler. "Hafta sonları atlar gelirsin," diyor annem tatillerde. Sigara dumanlarının arasında kaynayıp giden boş bir avuntu. Göz bebeklerimizde büyümesini sürdüren ayrılık sızısına çare olmaktan öylesine uzak ki. Kalkıyoruz. Geri geri giden adımlarımız Kuzey Kampüsü'nün çıkışına taşıyor bizi. Kapının önünde uzunca bir süre ayakta dikiliyoruz. Boş geçişen taksilere görmeyen gözlerle bakıyor annem. Görmezden geliyor. Elini kaldırıp bir tanesini çeviriyor sonunda. Bir anda kenetleniveriyoruz birbirimize. Hiç çözülmeden sonsuza kadar öylece kalabilsek. Keşke mümkün olsa. "Neden?" sonra kollarımdan sıyrılıyor annem. Taksinin açık kapısından içeriye süzülüveriyor. Gözlerinden inen yaşları göstermemek için olsa gerek. Başını öne eğiyor. Ancak taksi ok gibi fırlayıp verilen adrese yöneldiğinde dönüp son kez el sallıyor bana. Annemle beraber yaşamımdaki kocaman bir dönemi de yolcu ediyor gibiyim. Bu kadar hırpalamamın nedeni de bu belki. Annemi taşıyan taksi, görüş alanından çıkarken geçmişe salladığım elim de havada kaskatı,